Ayrım 10. Sayfa 47. Gelenek, tabi hala kaldıysa, ontolojik olarak modernlik öncesinde yer alan başlangıç noktasını yeniden yakalayamaz. Daima modernlik sonrası, parantez, postmodern döneme yapışır kalır. Beyazların yaptığı katliamlardan mucizevi olarak kurtulan nadir Amazon kabileleri ya da yeryüzünün tanrı bilir hangi ücra köşesinde yaşayıp giden bazı kabileler dışında kökeni ve mekanı ne olursa olsun bütün kültürler modernliğin etkisini yani bilincin yukarıdan aşağıya bu göçünü yaşamışlardır. Artık hepimiz karışım bölgelerinde yaşıyoruz. Tüm bakışların şeylere eskisi gibi yaklaşan bakışların da teknik gelişme ve tarihle şekillenmiş bakışlarında karşılaştığı alanlarda yaşıyoruz. Babil Kulesi yalnızca dillere ilişkin bir gerçeklik olmaktan ziyade ki üstelik bu noktada hemen hemen çözülmesi olanaksız sorunlarla karşı karşıyayız, zihniyetlere ilişkin bir gerçeklikle dönüşmektedir. Dini sayıklama, devrimci saplantı, kadınların özgürleşimi, günden güne ciddiyetsizleşen ütopyalara doğru gerileme, yıldız savaşları, elden düşme inanışların yeniden ortaya çıkışı, içinde düşüncelerin, inançların ve dünya görüşlerinin oynaştığı bir tür kaleidoskopta birbirlerini izlemektedirler. Ve neden söz ettiğini bilen filanca siyasal söylemi, niye falanca ilkenin kurulduğunu bilen kimse yoktur. Dilek ve umutlar en çok duygusal olarak eski geleneklerle yüklü inanışlara gönderirken bunları eklemleyebilecek olan kavramsal yapılar anlaşılmamış bir modernliğin en acayip ve en gecikmeli filizleri halinde kalmaktadırlar. İkisinin arası hayat tarzını dönüştürmektedir bir bakıma. Anlamaya, çözümlemeye çalışmaktadır. Ama iki tarafın suçluluğunun ayrıntıları ve nedenleri açıklana temel olan şey göz ardı edilmektedir. Bu da Batı'yı modernliğin kalesi, diğer uygarlıkları ise geçmişin büyük anıtları haline getiren tarihsel kopmalardır. 2. Skolastik köhneleşme. Yeryüzünün eski uygarlıkları, özellikle Asyalı büyük kültürler, 17. ve 18. yüzyıllardan itibaren yaratmaz olurlar. Bu iki yüzyıl dünya tarihinde bir geçiş dönemi oluşturur. 17. yüzyıl yenilik olarak Descartes yönetimin hakimiyeti altında olurken, 18. yüzyıl aydınlanma ve eleştiri çağı olmuştur. Metafizik ikicilik de özgür vicdanın özel alanı ile mutlakiyetçi iktidarın kamusal alanı siyasal olarak yansır. 18. yüzyılda iktidarı denetleme sırası özel alana gelecek, ahlakı siyasetle zıtlaştıran diyalektik çelişkiler gözler önüne serilecektir. Buradan da bunalım fikri çıkacak ve iktidarı ahlaksallaştırma denemeleri bilinen devrimler ideolojisine varacaktır. Bütün bu hareketler ilk başlardaki hamlelerin rotasını izleyen Asyalı uygarlıkların gözünden kaçmıştır. Yaratıcı hamleleri soluksuz kalmaya başlamış ve tam da dünya tarihini yerinden oynatan bu büyük altüst oluşların şafağında durmuştur. Üstelik Asyalı uygarlıklar 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar bu altüst oluşlara direnmişlerdir. Örneğin İslami düşüncenin büyük sentezi İran'da 17. yüzyılda Safevi Hanedanı (parantez 1501-1722) sırasında nihayetine ermiştir. Aynı yönde giden birçok akımın çok güçlü bir sentezin potasında kesiştiği, birbirine karıştığı ve yek vücut olduğu Molla Sadr Şirazi'nin (parantez 1571-1640) göz kamaştırıcı doktrin yapısı ve İsfahan okulunun yeniden doğuşudur bu. Sadra Descartes'in çağdaşıdır. Sadra, birkaç yüzyıllık bir hareketi nihayetine erdirip İslami metafiziğin zaten görkemli yapısına son taşı eklerken, Descartes geçmişi kısa devreye uğratıp yenilik yapmakta ve insanı evrenin kurucu merci kılacak yeni yollar açmaktadır. İran'da o günden bugüne kadar İran'da o günden bugüne kadar düşüncedeki bütün gelişmeler Sadra'nın eseri üzerine yorumlardan başka bir şey olmayacaktır. Sadra'nın eserinin metafizik kapsamı hiçbir zaman aşılamayacaktır. Çünkü gotik bir kubbe gibi diklenmesine yükselen bu kaynaşmadan sonra her tür yenilik ancak İslami teolojinin temel ilkelerinden kopmayla oluşabilir. İnsanın dinsel bakış açısı da kendini reddetmeden buna hoşgörüyle yaklaşamaz. Bundan dolayı düşüncede bir yılma meydana gelmiş ve düşünürden düşünüre peygamberce felsefenin çemberi içinde sınırlı bir yenilenme yaşanmıştır ki bu da skolastik köhneleşmeye yol açmıştır. 18. yüzyılın sonundan itibaren hissedilmeye başlanan ve 19. yüzyılda artan Batı etkisi yeni fikirler çıkardıkça parantez, çoğunlukla toplumsal ve siyasal ve Asyalı uygarlıklar bu meydan okumaya cevap vermekte zorluk çektikçe köhneleşme daha da göze batar olmuştur. Gitgide daha saldırganlaşan düşünce biçimlerini kuşatma altında olan bu uygarlıklar kenara itilip içlerine kapanırlar. Bu sırada bile bireyler toplumsal olarak atadan kalma davranışları taklitçi bir şekilde yaşayıp yeniden üretirler. Ve kendilerini çevreleyen dünyada değişen gerçekliklerle gitgide daha az çakışan tedavülden kalkmış düşünce şemalarıyla düşünürler. Neredeyse 3000 yıl boyunca büyük metafizik yapılar ve görkemli düşünce mabetleri yaratan Hint uygarlığının soluğu 17. yüzyıla doğru tıpkı İran düşüncesi ya da Çin kültürü gibi kesilmeye başlar. Hindistan, Asya bağrındaki uygarlığın gerçekten de en göz kamaştırıcı odaklarından biri olmuştur. Eski Yunan'ın batıda oynadığı rolü Hindistan, Asya'da oynamıştır. Hinduizm sürekli yayılarak Brahman Ortodoksluğunun kıyısında doğan tüm felsefi değişimleri, tüm yeni fikirleri içine almıştır. Sonuçta hepsini koca potasına eritmiştir. Vedaların kutsal otoritesini reddedip Hinduizme girme hakkını kaybeden Budizm ve Caynakçılık dışında. Hint dehasının en evrensel eserlerinden biri olan Budizm ise özellikle bir ihraç dini olmuştur. Hristiyan çağdan önce 6. yüzyılda Buda'nın tutuşturduğu bilgelik meşalesi Asya kıtasının büyük bir bölümünü aydınlatmış, bütün uzak doğuya Hint uygarlığının temel kategorilerini sokmuştur. Karşılaştıkları en az kendileri kadar göz alıcı uygarlıklarla temas sırasında bu kategoriler şaşırtıcı başkalaşımlara ve olağanüstü sentezlere uğramıştır. S. Radhakrishnan Hint felsefesini şu dönemlere ayırır. 1. Vedalar dönemi. Parantez. İslamiyet'ten önce 1500-600. 2. Destanlar dönemi. Parantez. İslamiyet'ten önce 600, İslamiyet'ten sonra 200. 3. Sutralar dönemi. 4. 17. yüzyılda son bulan skolastik dönem. Vedalar döneminden skolastik dönemin sonuna kadar yani 3000 yıldan fazla bir süre başlangıçta Vedaların mitolojik ezgileriyle iç içe geçen, sonra Brahmanların katı kurban doktrininde donuklaşan ve Upanishadların yeniden parıltılı bir hamleye sıçrayan bir dünya görüşünün sürekli zenginleşmesine tanık oluruz. Hindu geleneğine göre Veda döneminin Upanishadları ormanların sessizliğine çekilip metafizik deneylerini yüksek düzeyde batini (parantez esoterikuye) ayetler biçiminde tasvir eden eski zaman rişilerinin (parantez kahinlerinin) eserleridir. Bu metafizik deneylerde düşünce ilk nedenlerin sorgulanışıyla uyanmakta, kurban ritüeli insan nefesinin en yüce duaya dönüşerek içselleşmekte, insan ve evrenin özdeşleşmesi denklemiyle (parantez bu sensin dile getirilen mutlaklık arayışı saplantılı demeyelim de baş döndürücü bir boyuta ulaşmaktadır. En cüretkar ve heterodoks doktrinler Braham Ortodoksluğunun kıyısında ve ona karşı özellikle savaşçılar kastı (parantez Kshatriya) içinde doğar. Kimisi vedaların otoritesini sorgular, dünyanın son temelini inkar edip yerine Budizm'de olduğu gibi boşluğu koyar. Kimi caynacılık gibi kesinlikle görece bir mantık kurar, kimi Samyikah gibi ikinci bir kozmoloji öğretisi geliştirir. Kimi de Vishnu, parantez Vasudeva Krishna ya da Shiva, parantez Pashupati ayinleri düzenler. Vishnu ve Shiva, Vishnuizm ve Shivaizm doktrinlerinden doğrulmuşlardır. Kimisi de her tür alışkanlığı inkar eder ve Karvaka ile Lokayata materyalistleri gibi duyumsanabilir gerçekliğin dışında hiçbir şey kabul etmez. En heterodoksları dışında tüm bu doktrinler Vishnu'nun Krishna biçiminde vücut bulmasıyla Bhagavad Gita'daki Samkhya Yoga doktrini gibi çok gelişmiş felsefi ve teolojik öğretilerin birbirlerine karıştığı büyük Mahabharata destanından ortaya çıkmışlardır. Bu büyük destan daha sonraları yazılarda şaşırtıcı bir özlülükle kaideleştirilecek olan tüm fikir ve inançların ansiklopedisini oluştururlar. Brahmanizm tarafından kabul gören tüm düşünce ekolleri, sutralar olarak adlandırılan hafıza tutmaya yönelik çok kısa ve yoğun formüller halinde sabitleştirileceklerdir. Bundan da sutraları yorumlama eğilimi çıkmıştır. Yorumlar üzerine yorumlar yazılmış, sonra da yorumların yorumları üzerinde yorumlar yazılmıştır. Çoğu zaman usanç verici ama büyük bir teknik kesinliği olan bütün bu yorum literatürü skolastik dönemi oluşturur. Hindu tarafından Shankara, Ramanuja, Vakaspati Mishra, Vijnana Bhikshu gibi büyük yorumcu düşünürlerin Budizm tarafından da Nagarjuna, Asvaghosa ve Buddhaghosa gibi cüretkar düşünürleri ortaya çıkışına tanık olunmuştur. Bu dönem bir tür parıltılı gotikle göğe yükselerek uygarlıklar tarihinde eşi görülmemiş bir mimari yapıyı tasarlayan Hint düşüncesinin olağanüstü gelişimine tanık olacaktır. Ama bu yapı kendi ağırlığı altında ezilecektir. Öyle ki 17. yüzyıldan itibaren Hinduizm soluksuz kalmaya başlayacak, tekleyecektir. Artık bir şey yaratılmaya başlanacak, tekrar ve özentilik yaygınlaşacak, sonunda da köhneleşme gelecektir. Bununla birlikte yukarıdaki gelişmeye paralel olarak çok önemli bir başka zihinsel olay özel bir parıltıyla dikkatleri çekecektir. Özellikle Babür Hanedanı'nın döneminde Hindistan'la İslam'ın ilişkileri Timur'un soyundan gelen Kabil hükümdarı Babür 16. yüzyılda Lodi Hanedanı'na son verip 1556'da ünlü Babür İmparatorluğunu kurar. Babür'ün torunu Ekber'le birlikte Hindistan'ın yakın tarihindeki en saygın çağa başlar. Birçok nedenden ötürü Hint-İslam ilişkilerinin altın çağı olarak değerlendirilen Ekber'in hükümdarlığı sırasında (parantez 1542-1605) büyük bir edebi faaliyet dönemi başlar. Babürlülerin İslami kültürü özellikle Fars dilinde yazılmıştır. Farsça yönetimini resmi dil olmanın dışında düşünce ve dinin tüm kültürel değerlerini de iletmiştir. Öyle ki Babür hükümdarlarının sarayı, İran'daki Safevilerin dini fanatizmine maruz kalan İranlı şairler, ressamlar ve düşünürler için kültürel yabancılık çekmeden girebilecekleri ayrıcalıklı bir sığınak olmuştur. Üstelik Farsça 1857'ye kadar (parantez Büyük İsyan, Mutuni) resmi dil olarak kalacaktır. 1858 kararıyla Hint 6 kıtası İngiliz kraliyeti topraklarına katılacak ve bütünüyle sömürgeci tarzda bir İngiliz yönetimi başlayacaktır. Babür çağının en önemli eserlerinden birisi Sanskrit klasiklerinin Farsça'ya çevrilmesi olmuştur. Bu çalışmalar Yunan metinlerinin önce Süryanice sonra da Arapça'ya çevrilmesi ya da 12. yüzyılın ortalarında Arap metinlerinin Toledo'da Latince'ye çevrilmesi kadar önemli bir olaydır.